Ayrım 23. Karagöz'le boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 330. 74. Anadolu'dan döndüm. Sıkıysa aş beni, İstanbul trafiğini sıka sıka aşarak eve ulaştım. Koşarak mutfağa gittim. Yeni torun kumrular yumurtadan çıkmışlar, büyümüşler. Uçmaya hazır iki küçük canavar olarak mutfak penceresi denizliğinde dingildemekteler. Devrisi gün, aşk, belki de meşk, henüz ayırt edemiyorum onları. Ekmek kırıntısı yemeğe geldi. İki ay sonra hepsini birbirine karıştıracağım. Yeni yavrulara Bırt ve Dırt ismini koydum. Umarım Karagöz bu yıl artık yumurtlamaz. Her ay iki torun ismi bulmak zor olur. Bundan sonraki ilk toruna rahmetli bağlantılı Fikret'in anısına Bajulinski adını koyacağım. Genelde çift doğuyorlar. Öbürüne ne ad koyacağım? Kempinski. Su kabının artık altı kumru için çok küçük olduğunu düşünerek yanına su doldurduğum boş bir reçel kavanozunu yerleştirirken yukarıdan teras benim beyin sesi duyuldu. Sıktı artık bu kumru konusu. Altı tane oldular. Ne zararları var? Terasıma sıçıyorlar. Kuş dışkısı en pahalı gübre efendim. Bana ne be? Onların bokunu pazarlayacak değilim. Bu kuşları burada istemiyorum. Bütün apartman şikayetçi, defolup gitsinler diye bağırdı teras benim bey. Defolup gitmeleri gerektiğini onlara nasıl anlatabiliriz? Yem vermezsin, su vermezsin, bir daha gelmezler. Gelirler. Yem de vermesem, su da vermesem gelirler. Onlar benim çocuklarım, torunlarım. Biz kocaman bir aileyiz. Sen kafayı yemişsin, git bir doktora görün diyerek kapattı penceresini teras benim bey. Doktora asıl sen görün, manyak herif. Terasa kaçak inşaat yaptı diye şikayet edebilirim onu. Kumrularımla uğraşacağına belediye ile zabıtayla didişsin. Terasta mangal yapıp rakı içmekten ibaret hayatı renklensin. Çıt istemem hanımı da akli dengesi yerinde değil diye ihbar edebilirim. Bir götürseler onu Bakırköy'e hemen kapatırlar, bir daha salmazlar. Apartman huzura erer. Genel bir huzura ulaşabilmek için genel giderlere katılmam beye de bir şıklık yapmak gerekiyor. Bırt ve Dırt birbirlerine gaga sürtmeye, birbirlerinin boyunlarını göğüslerini gagalamaya başladılar. Bir oyun mu bu? Olabilir, çocuklar işte, gagalamaca oynuyorlar. Çok şirinler. Alıp mıncıklayası geliyor insanın. Evde oturup torunlarımla oynamak istiyorum. Dede olarak bu benim hakkım. Ama işe gitmem gerek. Yıllık iznimi bir an önce istemeliyim. Bir yere gideceğimden değil, çoluk çocukla olmayı, vaktimi daha çok bu kalabalık aile içinde geçirmeyi arzuluyorum. Sabah yem verirken ya göremiyorum ya da yalap şap görebiliyorum çoluk çocuğu. Hepsini bir arada değil ayrıca, ya birini ya ikisini. İzin konusunu derhal konuşmam gerek Keldoğan Bey'le. Kapı çalındı. Kim olabilir? Bana kimse gelmez ki. Merakla açtım. Teras benim bey, çıt istemem hanım, genel giderlere katılmam bey, yanlarında bir polis memuru. Evde kuş besliyormuşsunuz, komşularınız gürültüsünden rahatsız oluyormuş, sizden şikayetçiler. Hayır, evde kuş beslemiyorum. Evin içinde değil tabii memur bey, aydınlık boşluğunda. Hepimizin oraya bakan pencereleri var. Kuş gürültüsü evin içinde, dedi şikayetçilerden teras benim bey. Bakın memur bey, ekmek artığını çöpe atacağıma, ki atamam çünkü günah. Evet, diye onayladı polis. Evet, günaha girmemek için atmıyor, aydınlık penceresinin denizliğine koyuyorum, kuşlar gelip yiyorlar, sevaba giriyorum. Evet, diye onayladı polis. Kuşlar benim değil, gökyüzünün kuşları. Sabah gün doğarken de uçak gibi martılar geçiyor, kargalar geçiyor üstümüzden binbir gürültüyle. Gökyüzünün kuşunun ötmesinden ben niye sorumlu oluyorum? Evet, gökyüzündeki kuş size ait sayılamaz. Emniyet görevlisinin beni sürekli onaylamasını endişe verici bulan şikayetçilerden genel giderlere katılmam bey, gökyüzünde değiller ki, bütün pencerelere ekmek doğuruyor, kuşlar 24 saat burada diye ortalığı babalamaya çalıştı. Evet memur bey yem veriyor, o yüzden geliyorlar. Yem vermese gelmezler diyerek babalama çabasını destekledi şikayetçilerden Çıt İstemem Hanım. Kuşlara yem vermek suç mu memur bey diye sordum. Bir an duraladı, sonra hayır suç olmaması lazım diye dudak büktü polis. Fakat devamlı gurulduyorlar dedi şikayetçi başı Teras Benim Bey. Konudan sıkıldığı sezinlenen polis, tamam anlaşıldı. Kuşlara yem verebilirsiniz fakat söyleyin guruldamasınlar diyerek ayaküstü kapı eşiğinde çözdü davayı polis memuru. Şikayetçiler siktir olup gittiler. 75. İzin konusunu konuşmak derdindeyim ama Kel Doğan Bey sabahtan beri çok sinirli, önüne gelene fırça çekiyor. Herhalde Nezahat yengeden dün akşam sıkı zılgıt yedi. Bugün ota boka sinirleniyor. Sabah ilk fırçayı temizlikçi sil süpür yedi. Masam temizlenmemiş. Aslında sil süpür kendi temizlik anlayışı içinde, sabah uyku mahmuru üstün körü toz almış işte. Sil süpürün temizlikten anladığı o. Benim dahili telefon geçen yıldan beri silinmiyor, ıslak mendille kendim siliyorum. Telefonun ahizesi kaldırılarak silinmesi gerektiğini düşünemiyor sil süpür. Kaportanın tozunu alıp gidiyor. Kel Doğan Bey'in masasının temizliği her günkü kadar yapılmış işte. Birdenbire yıllar sonra ilk kez sinirleniyor buna. Öğlene doğru kendisini ziyaret edip ürke sıkıla ay sonu vergi ödemelerini bildiren muhasebeci ödemeler listesi de nasibini aldı genel fırça atmosferinden. Ödemiyorum. Bu kadar vergi olmaz ki. Muhasebeci olarak senin görevin bizim vergi vermememizi sağlamak. Defol. Ödemeler listesi özür dileyerek palas bandıras çıktı odadan. Öğleden sonranın ilk fırçası santral memuresi sizi bir dakika bekleteceğime kısmet oldu. O hayvan herif ararsa sakın burada olduğumu söyleme, sakın bana bağlama demedim mi ben sana? Niye burada olduğumu söylüyorsun, manyak mısın sen kızım? Tamam tamam bağla salak. O hayvan herif de sıkı fırça yedi. Telefon görüşmesi uzun sürmedi. İzin konumu açmanın hiç zamanı değil. Keyfi gıcır olup odama gelip fıkralar anlattığı bir gün iki fıkranın arasına sokuştururum izin talebimi. Elinde bir tomar zarf girdi kapıdan, kasılarak masama yanaştı. En üstteki kenarı yaldızlı zarfı pat diye attı önüme, küs bir postacı gibi. Üstünde sayın olarak adım yazılı. Evleniyorum, çatla da patla diye kıkırdayarak ağzıma sokacak gibi yaptığı memelerini şakacı bir Maraşlı dondurmacı gibi aniden geri çekerek gözümün içine süzgün bakıp sen bunları bir daha zor avuçlarsın demek istercesine fingir diyerek çıktı odamdan. Kimde var bu memeler? Zarfın içinden dört bir yanı yaldızla bayındır nikah davetiyesi çıktı. Düğün önümüzdeki cumartesi Uludağ'da olacakmış, davetliler için otobüs kaldırılacakmış, gece orada kalınmayacakmış, aynı otobüsle sabaha karşı 2'de Uludağ'dan İstanbul'u müteveccihen hareket. Niye Uludağ'da düğün? Davetlilerin suçu ne? Üstelik hiç Uludağ zamanı değil, Haziran ayındayız. Manyak karı. Tırsarak Kel Doğan Bey'in açık olan kapısını tıkladı en şirin haliyle, memeleriyle sanki hula hoop çeviriyormuş gibi devinerek. Her zaman buyurun diyen müdür başını kaldırıp küfreder gibi ne var dedi. Kıçını devirerek usulca masasına yanaşıp davetiyesini uzattı kimde var bu memeler. Nikah davetiyem efendim, evleniyorum. İyi tamam hayırlı olsun, bırak oraya deyip önündeki dosyaya geri döndü Kel Doğan Bey'in okuma gözlüğü. Böyle fırtınalı bir günde hiç fırça yememişken mutlulukla odadan çıkması gereken salak kimde var bu memeler, düğüne mutlaka bekliyoruz efendim de dedi. İnşallah inşallah, ne zaman dedi müdür başını dosyadan kaldırmadan. 21 Haziran cumartesi Uludağ'da olacak. Davetliler için açık hava tiyatrosunun karşısından otobüsler kalkacak. Gece gene o otobüslerle dönülecek diye sevinçli bir anlatıya girişirken kimde var bu memeler, müdür gözlüğünü çıkarıp dosyanın üstüne koydu. Uludağ'da mı? Evet diye el çırparak sevinçle zıplama denemesi yapan kimde var bu memeler? Manyak mısın kızım sen biçiminde başlayan uzun fırçayı kat be kat hak etti. Süklüm püklüm çıktı odadan. Az dem çok su geldi, tavşan sidiği bir çay koydu önüme. Çay istemiyorum, sadece sıcak su getir. Sıcak suyu ne yapacaksın diye kaldırdı kalın kaşlarını. Poşet çayım var, içine atacağım, çay gibi çay içeceğim diyerek çekmecemi açıp içindeki bir kutu poşet çayı ve yanındaki şeker kavanozunu gösterdim. Çok bozuldu. Olmaz ki, herkes evinden çay getirirse olmaz ki. Ben çayı kime satacağım? Sana verdiğim sıcak suyu hesaba ne diye yazacağım? Biçiminde küstahlaştı az dem çok su. Yazmayacaksın, Allah'ın suyu diye azarladım. Birden şah damarı atmaya başladı, kara gözleri büyüdü. Allah'ın suyu diye bir şey yok. Para verip pet şişeyle alıyorum ben o suyu. Altında tüp kaynıyor, sen çayı içiyorsun, ben o bardağı yıkıyorum, deterjan zayiatı oluyor diye şarladı. Karşı odadan Keldoğan Bey olaya el koydu. Ne oluyor, konu nedir? Müdürüm evinden çay getirmiş, şeker getirmiş, benden yalnız sıcak su istiyor diye yalvarır yakarır, ağlamaklı bir serzenişle sığındı az dem çok su. Sayın müdürüm, getirdiği çay çaya benzemiyor dedim. Keldoğan Bey aldı fitili. Evet, çaylar giderek kötüleşti. Çay demeye bin şahit ister. Senin yüzünden burada çay içme zevkim kalmadı. Utanmadan ona çay diye para istiyorsun. Yarın ben de evden çay, kahve, şeker getiririm. Depodan bir su ısıtıcı isteriz, suyu da burada kaynatırız. Bir daha buraya uğrama. Defol aptal adam. Gayet tabii müdürüm. Ben de bardak, fincan, kaşık getiririm diye zırıttım. Önüme bıraktığı tavşan sidiği çayımsı sıvıyı geri alıp tepsisine koydu. Siz bilirsiniz. Yalnız sallama çay demlik çayına benzemez diye tek kaşını kaldırarak çıktı gitti küskün az dem çok su. Keldoğan Bey önündeki dosyayı sinirle kapattı, kaldırıp pencereye doğru fırlattı. Bilgisayarın arkasına sindim, kumruların yılda kaç tane doğurduğu konusunu incelemek üzere internete sızdım. 76. Aşk ve meşk sabahları düzenli olarak birlikte kahvaltıya gelmeye başladılar. Uyandığım saati bellediler, tam vaktinde sofradalar. Saat kavramları müthiş. Ne kol saatleri var ne cep telefonları. Onların da güneşe göre, aya göre, yıldıza göre kumruca bir hesapları var herhalde. Çok akıllılar. Aya göre, güneşe göre zamanı belirlemek zor iş, resmen astronomi. Ben beceremem. Saate baktığım zaman bile hemen algılayamıyorum. Aşk ve meşk biraz daha büyüdüler. Artık ayırt edebiliyorum onları. Aşkın sağ gözü altında bir ben gibi görünen beyaz tüyler var. Meşkin kafasının tepesindeki siyah tüyleri dik duruyor ve karnının altı beyaz. Beyazlık uçtuğu zaman daha iyi görünüyor. Analarında, babalarında bir tek beyaz tüyü yok. Kime çektiler bunlar? Belki de dedelerinin ya da ninelerinin beyaz tüyleri vardı. Bırt ve dırt şimdilik birbirlerine çok benziyorlar. Hangisi bırt, hangisi dırt belli değil. Onlar da uçmayı ve sofra raconunu öğrendiler. Yuvanın bulunduğu mutfak penceresi denizliği ile sofra konumundaki oda penceresi denizliği arasında mekik dokuyorlar. Öbür katların pencere denizliklerine uçuyorlar. Yeni öğrendikleri uçma becerilerinin keyfini çıkarıyorlar. Henüz gökyüzüne çıkmadılar. Geceyi yuvada ya da yanında tüneyerek geçiriyorlar. Ailenin gerisi incir ağacında, belki de gece uçuşundalar. Karagöz ve boş verin beni'yi epeydir görmüyorum. Sanırım benim olmadığım saatlerde gelip yemleniyorlar. Sonra vın incir ağacı. Hiç ilgili değiller torunlarla. Nasıl olsa ben ilgileniyorum, onun güvencesi içindeler. Bırt ve dırt daha guruldamaya başlamadılar, ara sıra kısa, kesik, gak ve guk sesleri çıkarıyorlar. Kumrularımla mutluyum. Gıpgri hayatıma renk geldi. Niye arkadaşım yok duygusundan kurtuldum. Bir ailem var benim, arkadaş kimmiş? Neye arkadaş? Hayatımın arkadaşları bu kuşlar işte. Çok zekiler, hem akıllı hem zekiler. Akıl başka, zeka başka. Baytar halt etmiş, kumrularım cin gibiler. Belki de tarafımdan çok iyi bakıldıkları ve aile terbiyesi içinde yetiştirildikleri için. Her derdimi, sıkıntımı şıp diye anlıyorlar, derdime derman oluyorlar. Baba boş ver, takma sen bunlara diye gurulduyor Karagöz. Üzülme dede, senin arkanda biz varız diye bana moral veriyor torunlar. Hayatta bana bunu hiç kimse yapmadı. Aile başka bir şey işte. Topluca bir aile yemeği yapsak. Birilerini de davet edebiliriz. Çocuklar da kumru arkadaşlarını çağırabilirler. Kimde var bu memelerin nikah davetiyesinden çok daha havalı bir resepsiyon davetiyesi bastırabiliriz. Saat 19, kokteyl prolonje. Hoş olur, herkes apışıp kalır. Tanıştırayım efendim, boş verin beni ve eşi Karagöz, aşk ve meşk kıdemli torunlar, bırt ve dırt yeni yetmeler. İyi misin diye sordu beyin. Duraladım. İyiyim. Kötü bir halim mi var? Ne demek istiyor beynim? 77. Eve biraz uzak lokanta, işe daha yakın, tünel tarafında. Tünelin rutubet kokusundan kurtulduktan sonra 200 adım yürüyorum, ulaşıyorum dar bir sokak içindeki barı olmayan içkili lokantaya. Bir anlamda yolu bölmüş oluyorum. Buradan Çakırkeyif çıkınca pek o kadar takmıyorum İstiklal Caddesi'nin üstüme akın akın gelen, cinsel sorunsalını gezdirmeye çıkarmış, çok okşanmış cinsel organını yeterince uygulamaya sokamadığını düşünen hüzün kokulu ve yalnız kalabalığına. Daracık, uzunca bir mekan, genişçe bir koridor da denebilir. Garsonun arasından zar zor geçebileceği, duvara dayalı iki kişilik küçük masalar, dip tarafta dört kişinin masa başlarına birer sandalye atılırsa altı kişinin oturabileceği büyük bir masa. Daha önce gittiğim lokantaların en ucuzu. Bir süredir buraya geliyorum. Haftalık akşam yemeği giderim yarısına düştü. Üstelik burası kendine özgü bir havası, neşesi ve kimi müdavimleri olan, sulu ev yemekleri de bulunan, mezeleri düzgün bir meyhane. Giriş kapısının arkasına denk gelen ilk masada oturmayı adet edinmiş Çeyrek Rakı Bey ve ondan daha geç gelen masa arkadaşı Bir Tek içip Kaçacağım Bey, muntazaman burada ve aynı masadalar. Herkesin şefim diye seslendiği, solgun siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli, siyah boyun bağlı, orta yaşlı, kır saçlı garson, servis yapmaktan çok genç garson Yüksel'e emirler yağdırıyor. Yüksel, 2 numaraya beyaz peynir kavun, 6 numaraya sigara böreği. Her işi Yüksel görüyor, koşuşturarak her masaya yetişiyor. Yıllardır çalışmaktan bezgin şefim, sanki bir müfettiş gibi olayı denetlemekle yetiniyor. Masalar arasındaki daracık yolda amaçsızca gezinerek Yüksel'in geçişini engelliyor. Biri hesap isterse kasanın arkasına çekilip gözlüğünü takıp uzun uzun hesabı yapıyor ve masaya getirip parayı alıyor, kasaya koyuyor, başka hiçbir işe el sürmüyor. Hesap makinesiz, parmak hesabıyla takviye ederek yaptığı hesap genelde yanlış çıkıyor. Müşteriler sürekli hesaba itiraz ediyor. Özür dileyip yeniden kasa arkasına çekilerek toplama işlemini baştan yapıyor. Öğrendim ki burada hesabı kalkmadan epey önce isteyeceksin. Bu akşam biraz geç çıktım işten. Çıkar ayak müdürüm Keldoğan Bey elinde bir dosyayla geldi. Hepsinin telefonu, e-maili var. Bunları bilgisayara kaydet. Her birine fiyat listemizi e-maille, ondan sonra çıkarsın diyerek attı dosyayı masamın üstüne. Anadolu'da kimi tüccar ve market isimleri listesi tam 8 sayfa. Şarap saatine çeyrek kala. Bilgisayarın kimi komutları algılamaktan azlanması, sık sık az biraz beklememi önermesi sonucu şarap saatini 45 geçe girebildim eve biraz uzak lokantanın kapısından. Çeyrek Rakı Bey ve kim bilir kaçıncı tekini yuvarlayan Bir Tek içip Kaçacağım Beylerin arkasındaki masaya oturdum. Şefim, Derhal bir ufak kırmızı şarap ve beyaz peynir. Derhal efendim deyip çeyrek rakı beye patlıcan kızartması koşuşturan genç garson Yüksel'e seslendi. Yüksel, masa üçe bir ufak kırmızı şarap, beyaz peynir. Dipteki büyük masa boş. Yanımdaki masada kırklı yaşlarında olduğu izlenimi veren, saçı topuz, topusu kocaman, kırmızı firketeli, uzun ince boyunlu bir kadın, karşısında fanilasının üstüne avcı yeleği giymiş, saçsal açıdan berbersel sorunu kalmamış kel bir adam. Rakı içiyorlar. Masaya suskunluk egemen. Adam rakısını tazelerken buz istiyor. Yüksel, masa dörde buz. Onların arkasındaki sigara böreği talebinde bulunan 6 numaralı masada bira içen iki genç adam at yarışı konuşuyorlar. Hesaba vurursan aslında ben at yarışından para kaybettim denilemez. Geçen yıl 2 tane altılı yakaladım. Bu hafta altılıyı kıl payı kaçırdım, o flamingo denilen katır yüzünden. Genelde kazanıyorum yani, başka bir iş yaptığım yok, at yarışıyla geçiniyorum. Badanası kirlenmiş, rengi açık maviden griye dönmüş, yer yer boyası çatlamış duvarlarda çerçevelenmiş, solgun eski İstanbul fotoğrafları asılı, tramvaylar 1940'larda fabrikasından çıkıp okyanuslar aşarak kim bilir nasıl ve niye İstanbul'a geldiği bilinemeyen Amerikan otomobilleri, fötr şapkalı adamlar, tayyörlü, döpiyesli, kuş yuvası şapkalı hanımlar, hayatından memnun bir simitçi, kız kulesi henüz kadın kulesine dönüşmemiş, bakire, yapayalnız, özgür ve bağımsız duruyor denizin ortasında, kubbesinde martılar. O eski İstanbul'da yaşamak isterdim. Sanırım daha insancaydı ilişkiler. Günümüzdeki hoyratlık, benden sonra tufanistler, paran kadar konuşçular, dün zengin olup önceki günkü sefaletinin acısını Hanzoca henüz köşeyi dönememişlerden çıkarıp bundan görkemli bir zevk imbikleyenler, yüzme bilmeyip yat alanlar, Miami'de ev alıp satanlar, tesettürlüler, kara çarşaflılar, uzak doğulu orospular, Çinli, Afriki işportacılar, astronot kılıklı polisler bu fotoğraflarda yoklar. Bu solgun fotoğraflardakiler bambaşka insanlar. Padişahlıktan cumhuriyete ermenin sevinci ve muasır medeniyet seviyesinin umudu var gözlerinde. Dipteki duvarın ortasında kalın bir çerçeve içinde kocaman bir Atatürk fotoğrafı. Leblebisiz içme orakıyı çocuk demek istercesine bakıyor bizlere Mustafa Kemal. Ilımlı Müslüman yönetimin gerek yasal ruhsat engiz yollardan, gerek sindirerek yerleştirmeye uğraştığı içki yasağının giderek yaygınlaşması münasebetiyle artık bütün meyhaneler, barlar, diskolar duvarlarına kocaman Atatürk resimleri asıyorlar bir kalkan gibi. Bu zamanda Atatürk resmi asmak çok daha tehlikeli bir şey. Salaklar, tehlikenin farkında değiller. Bir tek içip kaçacağım bey saatine baktı, bir tek daha ısmarladı. Yüksel, bir numaraya tek rakı. Yahu teker teker söyleme şunu. İki tek söyle, biri masada yedek dursun. Yüksel'e haybeden eziyet oluyor, diye dalgasını geçti çeyrek rakı bey. Yok yok, bu son. Onu içip kaçacağım diyerek saatine baktı. Kaç tek içse kaçmaz bey. Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum deyip kişner gibi güldü çeyrek rakı bey. Hafta sonuna yönelik bir Polonezköy muhabbetinin derdinde olduğu anlaşılan topuzu kırmızı firketeli kadının sözünü kesti, fanila üstüne avcı yeleği giymiş kel adam. Ben Polonezköy'e falan gelemem, hafta sonu Mithat'la ava gideceğiz. Keklik mi bıldırcın mı diye sordu gayet kinayeli, bin anlam yüklü bir sinir içinde kırmızı firketesi topuzundan çok büyük kadın. Bu zamanda keklik bıldırcın olmaz diye uzman bir avcı açılımına izin vermedi topuzundaki kırmızı firketeyi çıkarıp adamın yüreğine saplamak arzusuyla yanıp tutuşan uzun ince boyunlu kadın, ben kuşlardan bahsetmiyorum, karının tipini soruyorum. Hangi karının? Av operasyonu kod isimli bu hafta sonunu hangi orospuyla geçireceksin onu soruyorum. Saçmalama diyerek konuyu kapattı, rakısını dikledi, hesap istedi uzman avcı. Zaten kırmızı olan firketesini kana bulamaktan vazgeçerek sigara yaktı hafta sonu uzmanı kadın. At yarışçılar biraları yenilediler. Benim masanın dayalı olduğu duvarda asılı eski İstanbul fotoğrafında tramvaydan inen fötr şapkalı adam sanki bana bakıyor. Selam veriyorum kendisine. Adam da şapkasını çıkarıp gayet kibar bir biçimde mesafeli bir gülümsemeyle selamlıyor beni. Ona saygıyla kadeh kaldırıp öbür elimle masamı gösteriyor, bir içkiye davet ediyorum. O eski İstanbul terbiyesi içinde beni reddetmeyi çok ayıp bularak iniyor tramvaydan, yürümeye başlıyor, kimsenin ve hiçbir şeyin kımıldamadığı fotoğrafta. Çerçevenin köşesine varınca lap atlıyor masama, fotoğraftaki boyutta küçücük bir adamcık olarak küllüğün kıyıcığına oturup bacak bacak üstüne atıyor. Susuz buzsuz tek rakı ve sarı leblebi rica edeyim diyor. Şapkasını çıkarıp Atatürk'ü saygıyla selamlayarak. Beyefendiye susuz buzsuz tek rakı ve sarı leblebi diye sesleniyorum şefime. Atatürk'ün gözünde belli belirsiz bir gülümseme seziniliyorum. Ben de ona gülümsüyorum. Yüksel, masa 3'e susuz buzsuz tek rakı ve sarı leblebi diye ünler ünlemez. Dönüp şaşkınlıkla masama bakıyor şefim. Affedersiniz hangi beyefendiye? Karşımdaki beyefendiye diye yanıtlıyorum. Masamdaki misafirden gurur duyan bir edayla. Garip bir suskunluk kaplıyor ortalığı. Herkes bana bakıyor. Sonra birbirlerine bakıp dudak büküyorlar. Hemen hesap iste ve çık git buradan diyor beyin. 23. ayrımın sonu. Sayfa 346.